Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi, eserin adı Mum Hala 2, yazarı Aziz Nesin, türü Günce, Nesin Yayın Evi, ikinci baskı Nisan 2011, ISBN nosu 978-975-9038-94-6. Bu kitap 508 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Eylül 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. 1972'de kurulan Nesin Vakfı, ortalama 40 çocuğu ve 20 çalışanıyla gönüllüleri de sayarsak 70 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde, yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa giren çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, güvercin, tavşan, hindi, ördek, tavus kuşu, çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangozhanesi. Ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlardan oluşmaktadır. Bugünce de roman, oyun, senaryo, öykü ve şiir taslaklarını olgunlaştıran bir Aziz Nesin bulacaksınız. Bugünce de Aziz Nesin'in rüyalarını, karabasanlarını, düşlerini bulacaksınız. Bugünce de kendini kıyasıya eleştiren bir Aziz Nesin bulacaksınız. Bugünce de içini döken yalnız bir Aziz Nesin bulacaksınız. Ve elbette bugünce de Aziz Nesin'in özel yaşamına değin ipuçları bulacaksınız. Aziz Nesin'in ön sözünden. Nesin Vakfı, 11 Nisan 1995. Devlet gücüne, para gücüne, makam ve mevki gücüne dayanarak sizi korkutmak, sindirmek, yıldırmak isteyenleri siz doğrulukla, akılcılıkla, sağduyuyla, mantıkla gerçekten korkutacaksınız. Bu alçaklar korkudan tir tir titriyecekler. Mumhala dosyalarında bulunan son not. Aziz Nesin'in Mumhala adını verdiği güncesi ilk kez 1996'da M. Sabri Koz'un eski yazıdan aktardığı biçimiyle Düşün Yayıncılık tarafından Aziz Nesin Güncesi 1 Mumhala, 2002'de Aziz Nesin'in gözden geçirdiği ve yeni bulunan notları ekleyerek genişlettiği biçimiyle Adam Yayınları tarafından basılmıştır. Nesin Yayın Evi basımında orijinal belgeleri Tülay Dikenoğlu Süer yeniden gözden geçirmiş, 1972-79 yılları arasında yazılan belgeler ilk kez yayınlanmış, Nesin Vakfı arşivinde önceki basımlardan sonra bulunan notlar tarih sırası gözetilerek yerlerine eklenmiştir. Böylece Adam Yayınlarındaki Mumhala 1 baskısı 1951-1971 yıllarını kapsarken, Nesin Yayın Evindeki Mumhala 1 baskısı 1951-1979 arasını kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Elinizdeki kitap ise yayımladığımız önceki cildin devamı niteliğindedir ve 1995 yılına, yani Aziz Nesin'in ölümüne dek tuttuğu notları kapsamaktadır. Aziz Nesin bilindiği gibi tutumlu bir insandı. Güncesini bir yüzü kullanılmış, yarısı yırtık, çok eski kağıt parçalarını eski yazıyla tutmuş. Bu yüzden güncenin okunmakta güçlük çekilen ve okunamayan yerleri oldu. Bu yerleri yıldız imleriyle belirttik. Eğer bir sözcükten emin değilsek sözcüğün sonuna bir yıldız koyduk. Okuyamadığımız bir sözcüğü iki yıldız ismiyle belirttik ya da çoğu yerde orijinal haliyle bıraktık. Aziz Nesin'in dalgınlıkla eksik bıraktığı sözcükleri ya da son ekleri okura kolaylık sağlamak amacıyla tamamladık. Çok az yaptığımız bu değişiklikleri köşeli ayraçlarla belirttik. Güncenin daha kolay anlaşılmasına yarayacak ek bilgileri dipnotlarda verdik. Eski yazıda belirtilemeyen Aziz Nesin'in özel yazım kurallarına uymaya çalıştık. Nesin Yayın Evi. Aziz Nesin'in ön söz taslakları. Mumhala'ya ön söz için. Çengelköy Askeri Ortaokulu'nun 2. 7. sınıfındaydım. Unutulmaz öğretmenlerimiz vardı. O zaman da onların değerlerini biliyordum ama zaman geçtikçe gözümde değerleri öyle artıyor ki. Onların değerlerinin sonradan gittikçe artması, yaşlandıkça insanın eski günlerini sanki bir altın çağmış gibi özlemesinden ileri gelmiyor kesinlikle. Onlar gerçekten çok değerli öğretmenlerdi. O denli değerliydiler ki neden ortaokullarda, liselerde öğretmenlik yapıyorlardı? Çünkü okul sayısı, öğrenci sayısı çok azdı. Bu bakımdan biz o dönemin öğrencileri çok şanslı çocuklardık. Ortaokul ikinci sınıftaki o çok değerli hocalardan biri de resim hocamız, özellikle sulu boyalarıyla ünlü Üsküdarlı Cevat'tı. Daha askeri okula girmeden önceden beri ressam olmak isterdim. Askeri okula girince ressam olma umudum kalmamıştı. Cevat Hoca benim bu içimde gizli kalmış isteğimi anlamış olacak ki benimle ilgilenir ve bana sık sık şöyle derdi. Nusret Efendi, her zaman yanında bir bloknot, yumuşak faber, kurşun kalem bulunduracaksın ama her zaman. Nerede olursan ol, karşında her ne olursa olsun onun resmini çizeceksin. Desen, desen, desen. Durmadan desen çizeceksin. Diyelim vapurdasın. Çengelköy'den İstanbul'a gidiyorsun. Karşında birçok insan var. Oturan, giden, bacak bacak üstüne atmış, çay içen, cigara içen. Hareket halinde insanlar. İşte bunları hep çizeceksin. Her yerde hep çizeceksin. Hocamın bu sözleri bana sık sık söylediği zamandan bu yana 60 yıl geçmiş. Hocamın sözlerini unutmadım. Dediklerimi yaptım mı? Yanımda hep bir bloknot ve yumuşak kalem bulundurup ne zaman nerede olursam olayım gördüğüm her şeyin resimlerini çizemedim. Bütün çabalarıma karşın ressam da olamadım. Ama yine de ressam Üsküdarlı Cevat Hoca'nın öğütlerini başka bir biçimde tuttum, yerine getirdim. Kalemle, boyayla resimler çizemedim. Gözlemlediğim hareketleri kağıda geçiremedim ama çizgilerle, boyalarla yapamadıklarımı sözcüklerle yaptım. Ama sözcüklerle hareketlerin, duyguların, düşüncelerin resimlerini çizmeye çalıştım. 60 yıldır bunu yapıyorum, bunu yapmaktayım. Benim yaptığım iş sözcüklerle yaşamın resimlerini çizmektir. Bir bakıma ressam sayılırım. Boya, çizgi yerine sözcükler kullanan bir ressam. Resmin de, müziğin de ana kurallarının yazında da geçerli olduğuna inanıyorum. Örneğin ritim, tartım, en belirgin olarak müziğin öğesi olsa bile bir öykü, bir oyun içinde o kertede önemlidir. Çok sevdiğim müzik bilgimin yetersizliğini yazar olarak hep duymuşumdur ve bu eksikliği öğrenimsiz halk sanatçılarında olduğu gibi sezişle, el yordamıyla gidermeye çalışmışımdır. Ne diyordu bana Cevat Hoca? Bloknotla kalem yanından eksik olmayacak, hep çizeceksin, ne görürsen çizeceksin. Ben hocamın öğüdünü bir sözcük değişikliğiyle hep yerine getirdim. Ne görürsen çizeceksin sözünü, ne görürsen yazacaksına çevirdim. Her zaman yanımda bloknotum olmadı. Not defterim, defterim hatta kağıdım bile olmadı. Kimileyin defterime, kimileyin bir kağıt parçasına, bir kağıt mendile, bir cigara paketine, bir restoranda kağıt peçeteye, bir tiyatro biletinin üstüne, herhangi bir kağıt parçasına yazdım, yazdım, hep yazdım. Durmadan yazdım ve durmadan yazıyorum. Neydi bu yazdıklarım? Bunlar yazın değildi. Nasıl desen resmin esası olmakla birlikte resmin kendisi değilse, benim bu notlarımda yazacaklarımın esasıydı ama kendisi değildi. Bunlar nottu, eskizdi, alıştırmaydı, yazmayı düşündüğüm ve tasarladığım şeylerin anımsanması için birkaç sözcük ya da birkaç satırdı. Kimileyinde ileride hiç yazmayı düşünmediğim kendi çok özel durumlarımı, ruhsal halimi, düşüncelerimi anlatan notlardı. Bunlar salt kendim içindi. Kendi kendimle konuşmalarımdı, iç dökmelerimdi. Evet böyleydi ama bir yazarın salt kendine sakladığı özel durumları, herkesten gizli ruh halleri, salt kendine sakladığı düşünceleri olamaz. Bunların en gizlileri bile bir gün, bir yerde, bir yazısında, bir şiirinde, bir öyküsünde, bir romanında, bir oyununda kesinlikle çatlayıp uç verir, filizlenir. Yazar has yazarsa saklısı gizlisi olmayan insandır. Bütün sanatçılar ama özellikle en çok yazarlar dünyada kendilerini en saklayamayanlardır. Hisleriyle, eksiklikleriyle, utançlarıyla, günahlarıyla, suçlarıyla, her şeyleriyle kendilerini ele vermek zorundadırlar. İster ileride yazmayı tasarlayarak, ister salt kendimi saklamak için orada burada, yolda, taşıtta, evde, aşevinde, meyhanede, otellerde, yollarda giderken yazdığım bu notları atmadım. Hepsini sakladım. Hepsini sakladım ama hepsini derleyip toparlayamadım. Çünkü orada burada kitapların, dosyaların aralarında, eski püskülerin arasında kaldı. Düzensizliğimden değil, yersizliğimden ve zamansızlığımdan böyle oldu. Çok sonraları bunları buldukça, oradan buradan elime geçtikçe derleyip toparlayıp dosyaladım. Daha sonra tarih sıralarına göre ayırdım. Ta 1935'lerden beri liseyi bitirdiğim yıl tutulmuş notlar. Her yıl için bir dosya ayırdım. 50 dosya dolusu not. Çoğu birkaç sözcük, birkaç şiir, kimisi birkaç sayfa. Söylediğim gibi bu notlarımın pek çoğunu ileride onlardan oyunlar, öyküler, romanlar, denemeler yazmak üzere tutmuştum. İleride ne zaman? Her bir not ya bir öykü, ya bir roman, ya bir deneme, ya bir oyun olacaktı. 50 dosya dolusu notlar ne zaman öykü, roman, oyun, deneme olarak yazılabilir? 73 yaşımdayım. Ne zaman yazabilirim? Sanat uzun, yaşam kısa. Zamanım çok kısa, yok denilecek kadar kısa. Nice kısa olursa olsun, insan yine de, yani ben yine de, sanki sayısız yıllar daha yaşayacakmışım gibi hala o notları tutmaktayım. Ama kağıt peçetelere, bir yanı yazılmış kağıtların arkalarına, kutulara, defterlere, takvimlere yazdığım o notları eskiden olduğu gibi oraya buraya koymuyorum artık. Hemen dosyasına yerleştiriyorum. Sıraladığım bu dosyalar dolusu notlarımı seviyorum. Bu sevgi her yazarın doğal olarak yazısını sevmesi türünden bir sevgi değil. Başka türlü bir sevgi. Anlatmaya çalışayım. Benim için gerçekten güzel kadın birlikte geçirilen gecenin sabahında, başı yastıkta uyurken seyredilince güzel görünen, güzel gelen, güzel olan kadındır. Sabah uykusunda güzel kadın gerçekten güzeldir. Çünkü ta kendisidir, öz kendisidir. Makyajsız, süssüz, püssüz, yapmacıksız, edasız, pozsuzdur. Numarasız, kendini beğendirme çabalarında olmayan, yapay olan her şeyinden arınmış ve çırılçıplaktır. Mumhala adı altında topladığım bu notlarım da sabah uykusunda saçları yastığa dağılmış olarak uyuyan kadın gibidir. Yani kendiliğinden güzelse güzel, güzel değilse değil. Çünkü onlar okurun karşısına çıkarılmak için yazılmamıştır. Kendilerini beğendirmek kaygısı olmayan yazılardır. Makyajsız, süssüz, püssüz, numarasız, kendini beğendirme çabalarında olmayan, yapay olan her şeyden arınmış ve çırılçıplaktırlar. Onlar görücüye çıkmış gelinlik kız değildir. Sabah uykusundaki öz kendi olan çırılçıplak notlardır. Önümde zamanım olsaydı onları okurlarımın huzuruna çıkacak biçime ve biçeme sokmaya, yani yazın yapıtı düzeyine getirmeye çalışacaktım. Oysa artık bu olanaksız. Bu yüzden o notlarımı üzerlerinde hiç çalışmadan, hiç değiştirip düzeltmeden, yazıldıkları zamanki biçimsizlikleri, biçemsizlikleri, dil yanlışları, kirlilik pasaklıklarıyla, yani oldukları gibi huzurunuza çıkarıyorum. Bu bakımdan Mumhala adıyla derlediğim bu notlar yazın bile sayılmayabilirler ya da yazın olmayan yazındır. Edebiyat olmayan edebiyat. Yazının hangi türüne girebilir? Günceye girmez bunlar, anılara girmez, denemeye girmez, hiçbir türe girmez ama yine de hepsine biraz biraz girer. İlle de bir türe sokmak zorunda mıyız? Belki kendi türünü açacaktır. Her ne olursa olsun sevgili okurlarım, işte her şeyinden soyunup arınmış çırılçıplak ama sabah uykusunda olduğu için çırılçıplaklığından bile habersiz olan bu mumhalayı sunuyorum sizlere. Onu çok çirkin, çirkin, güzelce güzel, çok güzel bulabilirsiniz elbet. Ama kesinlikle içtensiz, sahteci, yapay bulamayacağınıza inanıyorum. Nesin Vakfı, 17 Ağustos 1987, saat 12:07. Mumhala'nın ön sözüne. Sanırım başka yazarlara da aynı soru soruluyordur. Bana çok insan nasıl yazar olduğunu sorar. Salt gençler değil, orta yaşlılar, hatta yaşlılar bile vardır soranlar arasında. Niçin bu sorunun tam olarak doğru yanıtı verilemez? Her yazar kendisinin nasıl yazar olduğunu anlatabilir ama genel olarak nasıl yazar olunabileceğini anlatamaz. Çünkü kendisi de bunu bilmez. Bu kitabım nasıl yazar olunur sorusunu benim açımdan bir yanıtıdır. Vakıf, 9 Ağustos 1990. Ön söze. Mumhala notlarını yazmak bir zorundu benim için. Çünkü gerek konu olarak, öykü, roman, deneme, konuşma, izlenim, gözlem, oyun gibi konuları, gerek düşün ve duygu olarak o denli çok ve değişik şeyler geliyor, takılıyor ki usuma. Zaman bakımından bunların hepsini bütünüyle yazıp yetiştirmemin olanağı yok. Örneğin bir günde bir oyun, bir öykü ya da roman yazılamaz. Yazılamayınca da unutuluyor. Unutmak istemiyordum. Yitip gidip ziyan olacaklar diye onlara kıyamıyordum. Gün gelip onları yazabileceğimi ya da bir yazımda kullanabileceğimi düşünüyordum. İşte bunun için Mumhala notlarını tuttum. Yine her usuma gelen, her gözüme çarpan, her yaşadığım ve önemli saydığım o şeylerin izlenim, gözlem, duygu, düşün, olay, konu hepsini not edemedim. Çünkü bir sevgiliyle birlikteyken, bir düşler sofrasında, bir sinemada, film, bir tiyatroda oyun izlerken ben de iz bırakan bu türlü şeyleri not edemiyor, sonra da unutuyordum. Kısacası ben bu mumhala notlarını ileride onlardan yararlanabilirim diye kendim için yazdım. Onlar için değil. Ama 76 yaşıma geldikten sonra anladım ki artık onlardan yararlanıp yapıtlar, şiir, roman, öykü, oyun gibi yazmaya ne zamanım, ne olanağım, ne de gücüm kalmış. Bu durumda ister istemez okurlar için değil de salt kendim için yazdığım bu mumhala notlarını gün ışığına çıkarıp okurlarıma sunmaya karar verdim. Bu mum hala notlarında bir izlenimci tablodaki fırça vuruşları gibi ama tablonun bütününü değil, her fırça vuruşunun rengini, ışığını ve gölgesini ayrı ayrı, parça parça gösteren yaşamımdan görünümler vardır. Benimle yapılan soruşturmalarda sık sık şunu söylemişimdir. Dosyalarımda notları bulunan öykü, oyun, roman notlarından yararlanarak onları kitaplaştırmam için hiç başka bir şey, bir iş yapmadan ve hiç arasız daha 2-3 yüzyıl yaşasam yine de yetiştiremem. Gerçekten de böyle. Bu notlardan yararlanıp kitaplar yayınlayamayacağım ve o notlarım ki yaşamımın parçalarıdır, ziyan olacaklar ve hiç kimsenin işine de yaramayacaklar diye öyle üzülüyorum ki. Ölümümden sonra dosyalar dolusu yüzlerce dosya, kimsenin işine yaramayacak ve benden başka hiç kimsenin yazamayacağı oyun, öykü, roman, anı, şiir, deneme notlarım kalacak arkamda. Sanatla bilim ve tekniğin önemli ayrımlarından biri de bu. Gerçekleşememiş ama ipuçları bulunan bilim ve teknik buluşlarından kalıcısı olanlar yararlanıp tasarlanan aynı sonucu elde edebilirler. Örneğin kalın çizgili bir örnek olarak Edison elektrik ışığını bulamadan ölmüş olsaydı onun bu konudaki çalışmaları elde bulunsun ya da bulunmasın nasıl olsa elektrik ışığı bulunacaktı. Ama Shakespeare Hamlet'i yazamadan ölmüş olsaydı notları ele geçmiş olsa bile başka hiç kimse Hamlet'i Shakespeare'in yazdığı Hamlet'i yazamazdı. Shakespeare'in ölümünden sonra yazılacak Hamlet'lerin hiçbiri Shakespeare'in yazdığı Hamlet olmayacaktı. Nitekim bunun yaşadığımız örnekleri de var. Faust çok yazılmış ama hiçbiri Goethe'nin yazdığı Faust değil. Leyla ile Mecnun da öyle. Çok yazılmış ama hiçbiri Fuzuli'nin yazdığı değil. Oysa elektrik ışığı Edison yaşamadan önce ya da öldükten sonra bulunmuş olsaydı, kimin ne zaman nerede buluşu olursa olsun hep aynı elektrik ışığı olacaktı. Niçin böyle oluyor? Bu durum sanat yapıtının kişiselliğini ya da bireyselliğini, bireyin yapıtı olduğunu gösterir. Kolektif bilim, kolektif teknik olabilir ama bir sanat yapıtının kolektif olabileceğini hiç sanmıyorum. Bir kadın kaç erkekle yatmış, sevişmiş olursa olsun, nasıl doğan çocuğun babası tek erkekse, o erkeklerden biri ise, bir sanat yapıtının var olması için de kaç insan çalışırsa çalışsın, sonunda o yapıt bir kişinindir. En kolektifmiş gibi görünen tiyatroda bile sanatçı yine bir kişidir. Tiyatronun oyun yazarı, rejisörü, müzikçisi, oyunları, dekorcusu, kostümcüsü, ışıkçısı gibi bir oyunun gerçekleşmesinde belli bir hedef çevresinde bütünleşirler ama hepsi yaratılarında, yazarken, sahneye koyarken, çizerken, her şeyde bir hedefte bütünleşen ayrı ayrı yaratıcı bireylerdir. Kolektif romana da inanamıyorum. Bir hedefte bütünleşen iki yazar ortaklaşa ama her bölümü kendisi yaratır. O iki Rus yazarı. İlya İlf ve Yevgeni Petrov. Aziz Nesin'in bu konudaki görüşlerini daha ayrıntılı olarak Mumhala 1'deki 16 Şubat 1974 tarihli notta bulabilirsiniz. Günün birinde gen mühendisleri babaların ortaklaşa çabalarıyla oluşacak çok babalı çocuğu yaratabilseler bile yine de hiç kimsenin kolektif bir sanat yaratabileceğine inanamıyorum. Sanat çok kişisel ve çok bireysel bir iştir. Yaratmada değil, çalışmada kolektif olabilir kuşkusuz. Gereç toplamak, derlemek, ayırmak, sıralamak gibi. Bunlar yaratıcılık değil, yaratıcılığın tekniğidir. Başkasının ağzından parayla ünlenmişlerin öz yaşamlarını yazanlar, onu anlatan değil, o her ne anlatırsa anlatsın yine yazmış olan yaratmıştır. Niçin bunca çok yazın notları üşüşüyor da beynimize biz bunları yazmaya yetişemiyoruz? Çünkü beyin bütün öteki organlarımızdan çok daha ivmeli, us almayacak denli ivmeli çalışıyor. Yazmak için elimizin, gözümüzün, beynimizin ivmesine yetişmemiz olanağı yok. Yazarken elimizin beynimize yetişemediğini ayrımsıyorum. El yazısıyla ya da yazı makinesiyle ama daha çok el yazısıyla yazdığım yazıları sonradan okuyunca kimi sözcüklerin son harflerini yazmamış olduğumu görüyorum. Niçin son harfleri yazmıyorum? Çünkü yazamıyorum, yazmaya yetişemiyorum. Beyin önde öyle ivmeli ki elim arkasından ona yetişemeyince kimi sözcüklerin son harflerini atlayarak arkasından koşuyor. Elimiz nasıl beynimize yetişebilsin? Beyinden daha hızlı ne olabilir? Hiçbir şey. Beynin hızı ışık hızından bile çok daha hızlı. Dalga geçmek, imge dediğimiz şey beynin hızı değil mi? İmge ışık hızından ölçülemeyecek denli hızlı. Üstelik salt geleceğe doğru değil, hem geleceğe hem geçmişe doğru koşabiliyor. Örneğin ben 16. yüzyılı okuyarak öğrenmişsem, ölçülemeyecek denli küçük bir anda 500 yıl geçmişteki 16. yüzyılda yaşayabiliyorum. İşte bu mumhala, beynimin bu büyük hızına elimin yetişememesi yüzünden şuraya buraya kimi düşün, duygu, izlenim ve gözlemlerini çizmiş, yazmış olduğum notlardır. Beyin hızına hiç kimsenin eli yetişemediği için ancak küçük küçük notlarını alabildim ama yazamadım. Bir de neden çok çirkin yazdım? Benden başkası okuyamaz. Bir de sevgililerim için yazdıklarım böyle okunamaz. Çok okunaklı yazım varken üstelik. Başkalarının okumasını istemiyorum. Vakıf, Haziran 1991, saat 16:14. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.